Ayrım 13, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 140. Mahkemede bitecek. ABD ile TC ilişkilerini indirdikleri düzey eşkıyanın taşeronluğu düzeyidir. ABD gün olur da PKK'yı desteklemekten cayarsa ve Kuzey Irak'ta baskı altına alırsa dönüp diyecekler ki, gördünüz mü vizyon ortağımız, stratejik müttefikimiz yine dostluğunu gösterdi. Ona canımız kurban. Şimdi de PKK'ya yıllarca yataklık etmiş olan Suriye devletini yıkacak. O olsun. Kuşku yok ki Türkler de kapıya gelmiş bu yumurtayı alıp ağızlarına atarak yeniden yutacaklar. Çünkü Türkler çok uzun zamandır yabancı güçlü devletlerin folluğunda rahat yaşamaya alıştılar. Öylesine alıştılar ki Amerikan devleti bana bak deyince bakıyorlar. Senin yurttaşların içinde senin vatanına ihanet eden şucular bucular var. Onları yaşatma denince salt düşünceleri, siyasal tasarımları, Amerikan federal devletine uymuyor diye şucu bucu olarak etiketledikleri Türkleri hain ilan edip işkencelerden geçiriyorlar, ocaklarını söndürüyorlar, sallandırıyorlar. Öylesine acımasızlar ki eşkıyanın maşalığı gözlerini kapatıyor. Ancak iş düşmanca davranan devletlere gelince suspus oluyorlar. Suriye yıllarca PKK'yı besledi, Atina devleti elemanlarıyla birlikte askeri eğitimine katkıda bulundu. PKK'nın merkez karargahı bile Şam'daydı. Sırf Amerikan federal devleti istedi diye kendi yurttaşlarına kıymaktan çekinmeyenler, gücü TC'nin gücüne kıyaslanmayacak denli küçük olan Şam yönetimine göstermelik birkaç açıklama dışında sesini çıkaramadılar. Ya da çıkarmadılar. İran'da yıllarca militan eğitildi. Bu militanlar gümrük kapılarından geçerek Tahran'a ulaştılar. İran, Azerbaycan'ındaki kamplarda suikast eğitimi gördüler. Türkiye'de suikastlar işlendi. Hatta zanlıları yakalanıp yargılandı. Yargı aşamasında adlarını verdikleri İranlılardan silah ve para aldıklarını açıkladılar. Yargı heyetlerinden hiçbiri ama hiçbiri bu İranlıların sorgulanması için TC dışişlerine yazı yazılmasına karar vermedi. TC'ni korumak ve kollamakla övünenlerden hiçbiri de bu konu üstünde durmadı. Ne zaman ki Amerikan Federal Devleti İran'a karşı yıkım kampanyasına girişti, işte o zaman en rütbeliler İran'ın tehdit olduğunu söylemeye başladılar. Suriye ve İran yönetimlerine gelince, Türkiye'ye bunca yıldır kötülük yaptıktan sonra Amerikan Federal Devleti ve AB açıktan üstlerine gelince Türklerden medet umuyorlar. Men dakka dukka, yani çalma kapımı çalarlar kapımı durumu. Oh olsun onlara diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Çünkü yönetimleri ne gibi kötülük yaparsa yapsın Türkler başka insanların, ulusların eşkıyalar tarafından ezilmesini kabul edemezler. Ancak o uluslar da insanlar da yönetimlerinin düşmanca davranmaları karşısında susmamalılar. Türkiye'ye bunca yıldır kötülük yapan komşu devlet kurumlarını sırf aynı dinden oldukları için kurtarıcı gibi gören, onlara yardım ve yataklık yapan TC yurttaşları da sanmasınlar ki geçmişin hesabı sorulmaz. Çünkü yaltaklık ve yardımcılık sonuçta hainliktir. İster ABD'ye, ister ABN'e, ister İran ve ister Suriye yönetimine bağlı olsunlar. Bu işler istiklal mahkemelerinde bitecektir. 24 Haziran 2006. Ateş kesmiş. Ateş kes istiyorlar. Sanki bir cephe var, taraflar karşılıklı vuruşuyorlar. Sanki ilan edilmiş bir savaş var. Avrupa Birleşik Devletleri yöneticileri ardı ardına ateşkes istiyorlar. Daha aradan 3 gün geçmedi, Bush, Avrupa Birliği Devleti'nin en önde geleni İngiltere Başbakanı ile buluşup, İsrail global antiterör savaşı veriyor demedi mi? Birlikte İsrail'i destekleyen açıklamalar yapmadılar mı? Şimdi kalkmışlar ateşkes istiyorlar. Onlar istiyorlar, Türkiye'dekiler de hemen kuyruklarına yapışıveriyorlar. Art TV'de Gökhan Çapoğlu zamanında Graham Fuller ile demokrasi kimlik konferansları düzenlediğini, Ned'den dolarlar aldıklarını unutup İsrail teröristtir diyor. Cengiz Çandar yıllardır Orta Doğu'da ABD-İsrail-AB işgalciliğini desteklediğini bir yana bırakıp İsrail yanlış yapıyor diyor ve ateşkes istiyor. Bu bir aldatmacadır. TC devleti başbakanı da dengesiz, aşırı güç kullanımı gibi terimleri kullanarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Bu da bir aldatmacadır. TC'ni korumak ve kollamak, güvenliği sağlamakla yükümlü kurumlardan ise ses yok. Kısa bir özet yapmakta yarar var. Lübnan'da yeni hükümet kuruldu. Güç bela bir birlik oluşturuldu. 30 yıldır yıkıma uğratılan Lübnan yavaş yavaş kendine gelmeye başlamıştı. Çatışan tarafların üstünde denge ve baskı oluşturan Suriye askeri kuvvetlerinin bile ülkeden ayrılması bir plana bağlanmıştı. Birden işler değişti. İşgal edilecek olan Orta Doğu'da Kıbrıs, Lübnan, Suriye yani Türkiye güneyi, onlara göre Kürdistan, Kafkasya hattının ABD, AB, İsrail denetiminde olması gerekiyordu. Sırası mı gelmişti? Lübnan'ın önde gelen siyasetçilerinden Harari öldürüldü. Suriye askeri güçleri Birleşmiş Milletler, ABD, AB baskısıyla Lübnan'dan uzaklaştırıldı. Lübnan'ın bir ulusal ordusu yoktu. İsrail işgal bölgesi sınırında Hizbullah ile günlük vuruşmaların, uzaktan roket atışları dışında olay yani vukuat da yoktu. Ve ışık yandı. ABD, AB işgal planının ikinci büyük adımı atıldı ve İsrail ordusu bulunmayan Lübnan devletine saldırdı. Öyleyse ateşkes isteyenlerin aslında isteyemedikleri nedir? Saldırgan, yayılmacı İsrail'in derhal işgal ettiği topraklardan çekilmesini istemek değil mi? İstemek yetmez. Orta Doğu'nun geleceğine karar verecek olanların Orta Doğu'nun bağımsız egemen devletleri olduğunu büyük işgal birliğine bildirmek başlangıç olmalıdır. Ancak bunun böyle olması için Orta Doğu'da bağımsız egemen devletler olması gerekiyor. Türkiye'de savaş karşıtlığına gelince renk çok, pek çoğu büyük işgale karşıymış gibi duruyorlar. Ama Türkiye'nin emperyalistlerin maşası bir Kürt devletiyle parçalanmasına, Irak'ın Suriye'nin kuzeyinde her daim kullanılabilecek bir Kürt kuşağı oluşmasına ses etmiyorlar. Kim ki devletlerin, toplumların parçalanmasına karşı savaşım vermez, ister Kürtçü, ister Hizbullahçı, ister komünist, ister milliyetçi, İsrail'in ABD, AB işgalcilerinin yanında yer almakta, onların dolaylı ya da doğrudan maşası demektir. Bu böyle biline, tarih bu yazılanları haklı çıkaracaktır. Ama ne yazık ki insanlık değerlerinden uzak olanlar bir dönem daha kan dökmeyi, maşa olmayı sürdürecektir. 1 Ağustos 2006. Onlar Türkleri ne çok seviyor. ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Türk sevgisinden kuşku duyulur mu? Ecevit'in son hükümetini Atina Devleti ile barıştırıp yayılmacı AB'ne girersiniz diyerek Sirtaki oynattıktan sonra Kıbrıs Rum Devleti'nin AB kanatları altına girmesini sağlayıvermişti. Onun zamanında Varşova ve Pekin konferanslarında Türkiye'de Müslümanlara azınlık hakları verilmedi denilerek Lozan'ın ırzına geçildiğini sivil örümceğin ağını okuyanlar bilir. Madeleine Albright bakanlıktan ayrıldıktan sonra boş durmadı. O Türkleri çok sevdiğinden Azerbaycan'daki Kadınla Kalip Gel örgütünü kurdu ve Asya Türklerine yardım etmeye başladı. Türkleri o kadar çok seviyor ki İsrail'e iki çift söz edecek vakti olmuyor. ABD Başkanlığı eski güvenlik danışmanı, siz operatör okuyabilirsiniz, Zbigniew Brzezinski de Türkleri çok seviyor. Nerede kanlı kirli operasyon varsa o orada, çözülme sonrasındaki Doğu Avrupa ülkelerinde, Balkanlarda. Ama daha önce Afganistan'daydı. Stinger sevkiyatında Taliban eğitimindeki unutulamayacak görüntü. Bir yanda sakallı mücahitler omuzlarında Stinger talim ediyorlar, öte yanda CIA filmlerinden çıkıp gelmiş kara gözlüklü Brzezinski tümseyin üstünde sağ elinin işaret parmağıyla gökyüzünü gösteriyor ve Taliban militanlarına bağırıyordu. Allah is the greatest, yani Allah büyüktür. Sonra mı? Çok geçmeden ABD Irak'ın ortasına dek girdi. Brzezinski CNN TV'ye çıktı, yanlış yaptık dedi ve sağ yumruğunu masaya vuruyormuş gibi yaparak ve dişlerini sıkarak daha büyük kuvvetle çıkıp ezmeliydik diye bağırdı. Kongre eski üyelerinden John Braidmus da Türkleri çok ama çok seviyordu. Sivil örümceğin ağını dünyada ören NED'in başkanıydı. TÜSİAD ekibi onun ayağına gitti ve Türkiye'de anayasa reformu raporu sunarak MGK'nın kaldırılmasını istedi. Sivil örümceğin arıdan sonra Türkiye'deki en gözde yavrusu ve Amerikan CFR yani Dış İlişkiler Konseyi'nin kopyası olan TESEV'in konuğu olarak geldi. Gelmişken Boğaz'ın içindeki üniversitenin salonlarında Kıbrıs'ta Türklerin egemenlik haklarından caymalarını, TC'nin de buna destek vermesini isteyen bir konferans verdi. Ancak John Braidmus'un Türk sevgisi bununla sınırlı değildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kolları sıvayıp Türkiye'ye karşı kampanya başlatmış ve ambargo kararının çıkarılmasına önderlik etmişti. Yunan-Amerikan Braidmus'un Türk sevgisinden kuşku duyabilir misiniz? Daha nasıl sevsin ki? Stephen Joshua Solars, eski senatör, Türkiye için aracılık, göz boyama işçiliği yapan ve 1 milyon 800 bin dolar alan Livingston'ın ortağı, Yahudi soykırımına karşı Amerikalıları uyanık tutan derneğin kurucusu olan eski senatör Solars. O zamanlar Türk Demokrasi Vakfı, Alman vakıflarının partneri, Başkanı Bülent Akarcalı ABD'de tanımış onu. Joshua Solars Türkleri o kadar sevmiş ki 1999'da Kaş'a gelip arsa almış bir villa yaptırmış. Bülent Akarcalı onu Fahri Işık ve Havva Işık ile tanıştırmış, Patara kazılarına destek örgütlemiş. Milattan önceleri var olan Likya Devleti'nin ABD'nin kuruluşuna ruh verdiğini ilan etmişler. Patara kazıcıları şimdilerde harıl harıl çalışıyorlar. Çünkü 2007'de Amerikan Kongresi orada toplanacak ve Likya'ya sahip çıkacak. Kaş'tan kıyı bekçisi Yusuf Yavuz, Stephen Joshua Solars ile bir söyleşi yapmıştı. Solars, Amerikan idealini açıklıyordu. Türkiye çok çetin, zorlu bir bölgede yer almakta. Beni büyüleyen şey sadece evimden 15 dakika uzaklıktaki dünyanın ilk federasyonunun bulunması değil. Bu federasyonun bizim anayasamızı yazanlara ilham kaynağı olması ki biz onlara kurucu atalarımız deriz. Amerikalıların kurucu atalarının öz yurduna dokunmak kolay mı? Orası Türkiye değil Likya. Patara kazılarını yöneten Profesör Fahri Işık da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Kuvayi Milliye'yi çok seviyor. Ve diyor ki, Stephen Solars'ın Türk sevgisinden kuşku duyulamaz. Haklıdır, kuşku duyulamaz. Stephen Joshua Solars bir villa ile yetinmemiş, yeni arsalar almış. Amerikalı dostları da maşallah eksik olmuyor kalkandan. İyi de Joshua Solars'ın Brzezinski, Albright, Braidmus gibi Türk sevgisiyle dolup taşanlarla ne ilişkisi var? Olmaz olur mu? Bunların hepsi de sivil örümceğin beyni Ned, Ulusal Demokrasi Fonu'nun yönetim kurulunda birlikte çalışmışlardı. Hala onların yönetim zamanında Bodrum'da toplanılmış ve Kafkasya Asya ülkelerine yönelik demokrasi operasyonunun ilk adımları atılmıştı. Kimlerle mi? CIA eski ustaları, yeni eski liberaller, Türkiye devletlerden temsilciler, bunlardan çoğu daha sonraları muhalif lider oldu, CIA aygıtı Radio Liberty'den Türkçü elemanlarla. Anlayacağınız, Türkleri sevmek kolay iş değil. Çünkü medyaya yerleşmiş her daim Amerikan-İsrail yanlısı yazmakta yönerli olan pataracıların da dediği gibi bu Türklerden bazıları her pişmiş aşa su katmaktadırlar. Haklıdırlar, elbette katacağız. Çünkü Güney Ege kıyılarının İngiliz-Amerikalı görünümündeki yabancıların eline geçtiğine hiç kuşku yok. Gönüllü teslimiyete karşı devletin bir şey yapacağı yok. İş yurttaşlara düşüyor. Önce bilgilenme, bilinçlenme ve sonra mücadele. 7 Ağustos 2006. Haydi general. Yurdun güvenliği ise söz konusu olan haydi koruyup kolla. Bak stratejik müttefikin Lübnan'a girdi. Doğu Akdeniz'in güvenliği dediğin bu muydu? Suriye vilayeti kuşatıldı. Musul, Telafer, Halep, İskenderun, Kürt kuşağı çoktan tamam. Kıbrıs anlan işleri bu hesaba zaten uygun. Haydi susma, bir kez olsun çık ortaya ve anlat içini dışını bu stratejik müttefikliğin. Üçüncü kolordu neden Afganistan'da? Açıkla neden ses etmediğini Erbil ve Süleymaniye'deki Nurcu okullarına. Anlatıver artık, Güney Kürdistan Devleti kurulurken kime silah verdiğini ve kiminle aynı karavanaya kaşık salladığını. Haydi şanına uygun davran ve bekleme emekli olup da kitap yazmayı. Hem hiç yakışmıyor senin ağzına Lübnan dağlarını, Halep'i savunmak için canını ortaya koymuş olan komutan Mustafa Kemal'in adı. Haydi çık ortaya ve açıkla bir, Özal'ın liberalizm kılıklı satış ekonomisine yıllarca verdiğiniz askeri desteği. Çekinmeye ne gerek var? Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ancak ve ancak AB'ye girersek koruyabileceğini saklamaya. İçindekileri bir kez olsun dökersen sen de rahatlayacaksın, yurttaşların da. Laikliği korumak için Orta Doğu'da ABD AB temsilcisi İsrail'in varlığının koşul olduğuna inanmış olabilir misin? Yoksa ne işin vardı İsrail ile Doğu Akdeniz'de teröre karşı kurtarma tatbikatında? Susma, içindeki endişeleri dök ortaya ve de ki ABD olmadan uçaklarım uçmaz, AB olmadan toplarım patlamaz. Sırf bu yüzden, evet sırf bu yüzden ABD'nin de AB'nin de omuzdaşı olmaya iman ettiğini söyle. Brüksel NATO karargahında ABD AB'nin dünya işgaline karar verildiğini ve bu kararın birinci tehdit uluslararası terördür örtüsünün altına saklandığını anlat. İşgal yerine NATO genişleme projesi dendiğini de unutturma. Anlat bize 7,5 milyonluk Atina devletini büyük tehdit olarak gösterip ulusumuzu korkuturken asıl tehdidin Atina'nın arkasındaki ABD AB stratejik ortaklığı olduğunu. Söyle bize dinci akımları ılımlı ve ılımsız olarak ayıranın hangi sentezci büyük komutan olduğunu, Hatuniye medresesinden geçen Teğmen'in yükselişini, Türk subaylarını İsrail destekçisi Winnep Derneği'ne eğitime göndermenin açık gerekçesini. Deyiver artık ABD ile yaptığın görüşmede Pentagoncular PKK'ya karşı harekattan söz etmemişken basın toplantısında ABD PKK'ya karşı çıkacak türünden sözlerinin gerekçesini. Ayrıntı için Y. Polat, Washington'da akrobasi. Ne olur sanki söylesen Irak harekatından önce ABD'de aldığın briefingden çıkardığın sonuçları. İkna et bizi, varlığımızı ABD AB köleliğine borçlu olduğumuza, en büyük tehlikenin tam bağımsızlığı savunmak olduğuna. Kusura bakma komutan, hepiniz en Atatürkçüymüş gibi yaparken birisi bunları yazmalıydı. Çünkü yarım buçuk bağımsızlığımız da silinmek üzere, o zaman laikliğimize de gerek kalmayacak. 26 Ağustos 2006 ABD neremize ortak? TV ve gazete yayınlarındaki siyasal açıklamalarda strateji sözcüğünün kullanılmadığı bir an hemen hemen yok. Daha iki gün önce ABD'den ülkesinin PKK'ya karşı korunması ve ekonomik yardımın sürdürülmesi ve toplam olarak kendi iktidarına destek almak için Bush'a giden TC Başbakanı Amerika ile her şeyden önce stratejik ortağız dedi. Ne ki bu stratejik ortaklığın neleri kapsadığını bir kez daha açıklamadı. Başımıza gelen iyi şeylerin içinde ne olduğunu bir türlü söyleyemedikleri stratejik ilişkiden kaynaklandığı besbelli. Genç yurttaşlarımız PKK ile vuruşurken toprağa düşüyor, C4 plastik bombalar patlıyor, para piyasamız birkaç dolar darbesiyle alt üst edilip iktisadi bunalımlara itiliyoruz. Yurdumuzun öncelikle kıyıları yabancılara armağan ediliyor, içerideki azınlıklar tarihte görülmemiş oranda ayrıcalıklar elde ediyorlar. Yabancıların mektep medrese açmaları yine tarihte görülmediği denli serbest bırakılıyor. Komşu ülkelerde sınırlarımız tartışma konusu olmakla kalmıyor, TC devletinin güvenliği Anglo-Amerikan İsrail odaklarına teslim ediliyor. Başbakan oğlunu ve gelinini Amerikan iş yaşamına emanet etmiş, oralarda ev alıvermiş, yani geleceklerinin güvenini yaban ellerde görmüş. Makam sahiplerinin çocukları dahi geleceklerini Amerika'da görüyor. Stratejik ortaklık bu işlerin neresinde? ABD neremize ortak? Ortak dedikleri Kıbrıs'ta bedenimize hangi yanında? Komutanlar konuşuyorlar, Cumhurbaşkanı konuşuyor, Dışişleri Bakanı zaten konuşmadan duramıyor. Hiçbiri ama hiçbiri kimin neyimize ne ölçüde ortak olduğunu açıklamıyor. Aslında ortaklık dedikleri ABD'nin kuyruğundan ayrılmamak, himayesinden mahrum kalmamak. Kurumlar iç dış güvenlik, talim terbiye, maaşlar, borç taksitleri, siyasal parti yaşamı, dinsel örgütlenmeler ABD'nin güdümünde. İçeride taraflar belli, adlar belli. Dışarıdaki odaklar, kişi adları belli. İçimizden hangi kirli işler şebekesini, hangi kişileri söküp atacağımız belli. Gel gör ki kitaplar yazılıyor, TV programları yapılıyor, odaklardan söz ediliyor. Uygulama örnekleri, yer, zaman, kanıt gösterilmiyor. Casus denilip geçiliyor. Belli olan hedefler casus, düşman, operasyon, misyonerler, satılıklar, lobi ve benzeri adlandırmaların oluşturduğu tütsü altında belirsizleşiyor. Her şey AB'den, her şey Papa'dan, her şey soydan soptan bilinir oluyor. Kime yarıyor? Ortağa ve içerideki ortaklara. Ateşkes denilerek PKK'ya savaşan meşru güç statüsü kazandırılıyor. Komutanlar, Cumhurbaşkanı susuyor, üniter devlet demekle yetiniyor. Kısaca sivil örümceğin ağı ise sağ salim işlerini sürdürüyor. 2 Eylül 2006 13. ayrımın sonu. Sayfa 150.